Kolya'nın rüyası. Kolya İlkin yatacağında uslu uslu yatıyordu. Ama sonra canının uyumak istemediğini anlayınca üzerinden yorganını attı. Bir kolunun dirseğiyle yastığına dayandı, öteki eliyle de cibinliğini araladı. Dikkatle odasını gözden geçirdi. Açık pencereden odaya bol bir ay ışığı vurmuştu. Pencere bahçeye bakıyordu. Doğrudan doğruya pencerenin önünde düzgün ak ağaçları vardı. Ak ağaçların işlemeli yapraklarının gölgeleri pencerenin kenarından yerlerde yayılıyor ve cibinliğin kabarık kıvrımlarında oynaşıp duruyordu. Kolya incecik çıngıraklı sesiyle yavaşça "Anne!" diye seslendi ve pencereye baktı. Ak ağaçların dallarını yavaşça sallayan ılık ve yumuşak bir rüzgar odanın içine yeni çiçek açmış elma ağaçlarıyla vişne ağaçlarının ve yaseminin kokularını getiriyordu. Ak ağaç dallarının motifleri arasında da üzerlerinde altın yaldızlar parıldayan koyu mavi gökyüzü parçaları görünüyordu. Kolya heceleri uzatarak "Anneciğim!" diye bir kez daha bağırdı ve yatağının içinde oturarak cibinliğin üzerindeki gölgeleri silkmeye çalıştı. Ama bunu başaramadı. Gölgeler zıplıyor ve yine eski yerlerine gelip oturuyordu. Kolya canı sıkılarak cibinliğini çekiştirmeye ve annesini beklemeye başladı. Bu arada sinirli sinirli "Dadı, dadı!" diye seslendi. Bitişik odada yumuşak bir halı hışırtısı duyuldu ve açık kapıda anne göründü. Yüzünde canı sıkkın ve hoşnutsuz insanlarda görülen bir anlatım vardı. Kolya'nın yatağına yaklaşarak yavaşça "Ne istiyorsun bakayım?" dedi. "Uyu." Kolya yalvaran bir sesle "Anneciğim, uyumak istemiyorum." dedi. "Pencereye otursam da bahçeyi seyretsem daha iyi." "Rica ederim, bu icatlardan vazgeç. Saçmalamayı bırak da uyu. Neredeyse saat 11." Kolya direterek "Ama ya uykum yoksa?" "100'e kadar say, uykun gelir. Haydi yat bakayım, ben seni örterim." Annesi Kolya'yı yatağına yan yatırdı. Yumuşak yorganıyla iyice sarıp sarmaladı. Cibinliğini kapayarak yavaşça kenara çekildi. Bütün bunlar Kolya'nın hoşuna gitmedi. Annesinin bu gelişi biraz tuhaf ve aceleci bir geliş olmuştu. Sonra Kolya'sını öpmeyi unutmuştu. Hem Kolya bu sefer her öpüşünden sonra annesinin yüzünde görmeye alıştığı o sevecen anlatımı da görememişti. Bu üzücü bir şeydi. Yüzünü duvardan yana çeviren Kolya bacaklarını büküp sırtını kamburlaştırarak yüz yuvarlak bir hal aldı. Yorganı başına çekti ve hızlı hızlı solumaya koyuldu. Bu yüzden ona bir sıcaklık bastı, daha da çok canı sıkılmaya başladı. Bunun üzerine yorganı fırlatıp attı ve kulak kabarttı. Pencerenin altındaki ak ağaçlar fısıldaşıyor, uzaklardan bir yerlerden bekçinin sopa sesi geliyordu. İşte duyulan bütün sesler bunlardı. Kolya acaba annem yattı mı yatmadı mı diye düşündü ve yavaşça cibinliğini aralayarak bitişik odaya baktı. Annesinin geniş ve danteller içindeki yatağı hazırlanmıştı ama annesi daha yatmamıştı. Kolya dua ediyor diye karar verdi. Yeniden kendini yastığa bıraktı ve kulak kesilerek rüzgarla ak ağaç yapraklarının hışırtısı arasında annesinin sessiz dua seslerini kavramaya çalıştı. Hiçbir şey duyulmuyordu. Başını yastığından kaldırmaksızın yavaşça sordu. "Anne, ne yapıyorsun?" Ona cevap veren olmadı. Kolya, "Anneciğim, korkuyorum," diye bağırdı. Kolya gerçekten de korkuyordu. Neredeyse cibinliğin içinden yere atlamak üzereydi. Annesi, "Aman ya Rabbi, ne çekilmez çocuk," diye yüksek sesle fısıldadı ve hızlı hızlı Kolya'nın yanına gelerek yavaşça ama sert bir sesle "Beni kızdırmak mı istiyorsun?" diye söylendi. "Ne iğrenç şey, uyu ve sus, yoksa yarın ben..." Kolya annesinin ses tonundan kırıldı ve hemen yastığına gömülerek sessizce ağlamaya başladı. gözyaşları arasında annesinin sert sert babasından, kaprislerden, kötü çocuklardan, 7 yaştan söz ettiğini duydu. En sonunda annesi onu ensesinden öperek gitti. Ama bu öyle soğuk, öyle acele bir öpüştü ki çocuk buna daha da çok kırıldı. Kolya için için ağlayarak yattığı yerde düşünüyordu. Son zamanlarda evdekilerin hepsi de, babası da, annesi de, dadısı da can sıkıcı birer gulyabani olmuşlardı. Artık onu sevmiyorlar, hiçbirisi onunla konuşmuyor, kimse onu okşamak istemiyordu. Onlara ne kötülük etmişti. Sadece babasının kadehini kırmış, babasının çalışma odasındaki masanın üzerinde duran tavşanın kulaklarını koparmış, misafir salonundaki kanepenin üzerine mürekkep dökmüştü. Dadısı da öfkeli ve sıkıcı bir kadın olup çıkmıştı. Artık ona masal anlatmıyor, boyuna ya ya deyip duruyordu. Yastığın gözyaşlarından ıslandığını, yüzüne soğuk soğuk değdiğini hisseden Kolya, yavaşça yastığın altını üstüne çevirdi ve yarın uyanınca kimseyle konuşmamaya karar verdi. Nasıl uyuduğunu, ne rüyalar gördüğünü varsın sorsunlardı. Hep susacaktı, hep. Annesinin odasından bir şeyler hışırdadı, Kolya irkildi, yorganına daha sıkı sarıldı ve gözlerini yumdu. Aradan birkaç dakika geçti. Kolya yakında uyuyacağını hissetti. Tekrar toz toparlak bir hal aldı. Yüzü annesinin oda kapısına dönük olarak yattı. Ortalıkta çok tuhaf bir sessizlik vardı. Annesi herhalde bahçeye bakan pencereyi kapamış olacaktı. Kolya aklından bir dua geçirdi ve yarın öğle yemeğinde nasıl çörekler bulacağını düşündü. Yavaşça esnedi. Sevgilim, nihayet geldin. Seni öyle bekledim, öyle bekledim ki. Kolya irkildi ve gözlerini açtı. Ona öyle geldi ki odanın sessizliği, pencereden uçmuş bahçedeki ağaçların hışırtısı birçok insanların fısıltısı haline dönüşmüş ve çevresindeki her şeyi, hem annesinin yatak odasını hem kendi yatak odasını doldurmuştu. Ses perdesi bakımından ayrı ama ton bakımından hepsi de aynı derecede nazik sesler, güzel ahenkli bir müzik halinde birleşiyor, birbirini keserek ve birbiri içinde kaybolarak anlaşılmaz ama tatlı bir masal söylüyordu. Kolya, işte rüya başlıyor diye düşündü ve odada neler olup bittiğini görmek için cibinliği biraz araladı. Odada yine eskisi gibi pek çok mavi ay ışığı vardı. Yaprakların yumuşak lekeler halindeki gölgeleri yine eskisi gibi sessiz ve yavaş, yerlerde, duvarlarda, annenin karyolası çevresindeki halının üzerinde oynaşıp duruyordu. Annesinin gücendirdiği bu küçük çocuğa tatlı, okşayıcı ninniler söyleyen müzikli fısıltayı doğuran sanki bu yumuşak ve güzel gölgelerdi. Kolya uykusu arasında gülümsedi ve cibinliğini daha geniş aralayarak başını karyolasının haçlardan örülmüş kuşağına doğru uzattı. Annesinin odasından fısıltı halinde tutkulu ve üzgün bir ses yükseldi. Bu acı yakında mı bitecek? Kolya yeniden gülümsedi. Sanki adeta annesi konuşuyordu. Eh, biraz daha bekle. Her şeyin bir sonu vardır. Önümüzde mutluluk olduğunu bildikten sonra pekala bekleyebiliriz. Kolya bu sözleri de bildik biri söylüyor diye düşündü. Stepan Nikitiç'i andıran biri. O işte. Kolya bir gün kendisine gülünç biçimde sesler çıkararak ipe tırmanan, kauçuktan bir palyaço hediye etmiş olan bu iyi adamı Stepan Nikitiç'i hatırladı. Acaba şimdi nasıl? Yine eskisi gibi tatlı mı? Kolya karyolasının derinliklerine yumuldu ve yumrucuklarıyla gözlerini silmeye koyuldu. Annesinin odasında bütün vücudunu saran görkemli beyaz bir tuvalet giymiş olan anne duruyordu. Siyah bir ipek gibi parıldayan dağınık saçları, canlı kıvırcık bukleler halinde omuzlarına ve sırtına dökülüyor, tuvaletinin kıvrımlarıyla karışıyor, kıvrımların arasından bir yılan gibi kıvrak ve ince etrafa bakıyordu. Ay ışığından mavimtırak ve saydam görünen çıplak kolları zarif bir biçimde yukarı kalkmış ve kocaman adamın omuzlarına dayanmıştı. Adamın bıyıkları uzun ve kocamandı. Arkaya doğru taranmış kabarık saçları anneye doğru eğilmiş olan başından omuzlarına doğru sarkmıştı. İkisi de kolyeye göre yanlığımasına duruyorlardı. Anne ellerini çoktandır şehir dışında olmasaydı, Stepan Nikitiç sanılabilen kocaman adamın omuzlarına koymuştu. Adam bir koluyla anneyi belinden kucaklamış, öteki eliyle de annesinin başını okşuyor ve saçlarıyla oynuyordu. Baştan aşağı ay ışığı ve gölgeler içinde ikisi de çok güzeldiler. Çabuk çabuk, yavaş ve güzel bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Adam kimi zaman eğiliyor ve annenin yanaklarını öpüyordu. Bu arada adamın bıyıkları annenin saç bukleleriyle karışıyor, uzun saçları annenin ellerine düşüyordu. Adam annenin bir zamanlar anlattığı hayduta benziyordu. Hem korkunç, hem iyi, hem de kocaman. Tıpkı annenin anlattığı haydut gibi. Anne ona sevgilim diyordu. Sensiz öylesine acı çektim ki. Adam anneyi kendisine doğru çekerek göğsüne bastırıyor, ellerinden tutarak öpüyor, öpüyor, öpüyor ve kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Şimdi kolye onların yüzlerini görüyordu. Herhalde bu çok iyi bir adam olmalıydı. Kocaman kocaman gözleri vardı ve bu gözler yukarı kalkmış olan gür kaşların altında tatlı ve parlak bir ışıkla tutuşuyordu. Anne onun kolları arasında bir kız çocuğu gibi ufacık kalıyordu. Anne başını adamın omuzlarına dayamıştı. Saçları da birbirine karışıyordu. Annenin iri kara gözleri adeta kıvılcımlar saçarak adamın yüzüne dikilmişti. Rüzgar pencerenin dışında fısıldıyordu. Çevrede her şey güzeldi. Tıpkı masallarda ve rüyada olduğu gibi. Yüzünde dona kalan bir gülümseyişle ve büyük bir tutku ile olup bitenleri seyreden Kolya birdenbire bu rüyaya katılmak isteğini duydu. Güçlü bir davranışla Karla da ayağa kalktı ve kollarını onlara uzatarak anne diye bağırdı. Anne, ona beni de öpmesini söyle, çok istiyorum. Tuhaf bir şeyler oldu. Anne bir yılan gibi adamın kolları arasından kaydı. Adam bir hareketle bir yerlere gizlendi. Kolya yüzünde annesinin soluğunu, omuzlarında ellerini hissetti. Korkmuş olan annesi kesik kesik ona şunları söylüyordu. Ne oluyorsun, ne var? Rüyanda bir şey mi gördün? Öyle mi? Sen rüya görmüş olacaksın yavrucuğum. Bu rüyadır benim sevgili yavrum. Anne onu ateş gibi yanan dudaklarıyla öptü ve yatağına yatırdı. Bu arada çocuk, ben biliyorum bu rüyadır diye söylendi. Ama o öylesine iyi ki, ben onun beni öpmesini öylesine istiyorum ki anneciğim. Ama o gitti yavrucuğum, artık o burada değil. Zaten burada kimsecikler yoktu. Bu sadece bir rüyaydı. Uyu yavrucuğum, uyu. Ama bu sırada Kolya'nın kulağına bitişik odadan bir gürültü ve tutulmaya çalışılan boğuk bir öksürük sesi geldi. Çocuk sevinçle gülümsedi. İşte o dedi, ta kendisi. Sizsiniz değil mi? Anneciğim, o işte. Göster onu bana. Çok istiyorum. Siz rüyasınız değil mi? Bana geliniz lütfen. Ben sizi çok seviyorum. Anne, söyle ona. Anne şaşkın bir sesle, yavrucuğum sen rüya görmüşsün diye söylendi. Tir tir titreyerek arkasını döndü. Kapıda ise o adam duruyor ve anne ile Kolya'ya tatlı tatlı gülümsüyordu. Ya küçücük yavrum, demek ben senin hoşuna gidiyorum. Kocaman adam bu sözleri yavaş ama düzgün bir sesle söylemişti. Sık kabarık ve uzun saçları uçuşuyor ve çok güzel bir biçimde omuzlarına dökülüyordu. Oo, meğer siz nasılmışsınız? Tıpkı Stepan Nikitiç gibi. Ama siz kimsiniz? Çoktan mı geldiniz? Nereden geldiniz? Bahçeden mi? Ama siz rüyasınız değil mi? Kar yolasında, kolu havada ama pencereye yönelmiş olarak ayakta duran Kolya, göğsü açık, ince uzun gecelik entaresiyle, kıvırcık açık sarı saçlarıyla, merak ve hayranlık okunan pembe çocuk yüzüyle, kocaman kocaman açılmış mavi gözleriyle çok güzeldi. Kolya'nın kar yolasına yaklaşmış olan ve elini Kolya'nın başına koyan kocaman adam, "Evet, ben Rüya'yım güzel çocuk," dedi. "Çok uzaklardan geldim ve işte bu pencereden girdim. Hoşuna gidiyorum, öyle mi?" Kolya, "Oh," dedi. Daha bir şey söylemek istedi ama söylemek istediği sözleri bulamadı. Yalnız öpmek ister gibi dudaklarını uzatmakla yetindi. Kolya, yeni tanıştığı adamla konuştuğu sürece ayakta duran ve kah sessizce hayran hayran Kolya'nın, kah korku ve bir çeşit yalvarışla Rüya'nın yüzüne bakmakta olan anne, kocaman adamla birlikte ve bir ağızdan "Oh sevgili yavrum," diye söylendi. Rüya çocuğu sımsıkı kucakladı. Kar yolasından kaldırdı ve öylesine tatlı ama güçlü bir biçimde öptü ki adeta Kolya'nın canı yandı. Kolya merakla "Şimdi siz bana ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Ve adamın yüzüne bakarak çıplak göğsünü gıdıklanmış olan kocaman kızıl bıyıklarını elledi. "Seninle birlikte şu pencerenin kenarına oturacağım ve sana çok güzel bir masal anlatacağım. İşte hepsi bu kadar." Kolya, "Ah ne güzel, ne güzel," diye bağırdı. Kolya'ya doğru bir adım atan anne irkilerek "Yavaş ol yavrum, yavaş ol," dedi. Sonra Kolya'yı kucağına alan adama dönerek, "Pencerede onu üşüteceksin. Hiç olmazsa yorganı al da onu iyice sarmala. Ah aman Allah'ım, ne tuhaf şeyler oldu. Peki ama bundan sonra ne olacak? Sonra bunun uyuması da gerek. Ya yarın hepsini kalkıp anlatırsan?" Kadın sorgu dolu gözlerle kızıl bıyıklı kocaman adamın yüzüne baktı ve elini onun omuzuna koydu. "Üzülme canım, bu bir rüyadan başka bir şey değil ki." Kolya adamın yüzüne bakarak ve şimdi boynunu ve yüzünü gıdıklamakta olan bıyıklarından kendini çekerek yavaşça "Evet," dedi. Anne küçük bir tabure alarak koltuğun yanına getirdi. Üzerine oturdu. Başını Kolya'nın bacaklarına dayadı ve gözlerini bir şeyler söylemek isteyen kocaman adamın yüzüne dikti. Kocaman adam Kolya'nın başını okşayarak "Bak dinle," dedi. "Ben Rüya'yım. Oradan ağaçların dalları arasından görünen şu uzaklardan geliyorum. Geceleyin mavi gökyüzünde neşeli yıldızlar tutuştuğu zaman biz sessizce lacivert yüksekliklerden yeryüzüne çocuklara uçup geliriz. Bir çiçek çelengi halinde bahçelerin üzerinde uçar, bir yerlerde iyi çocukların uyuyup uyumadıklarına pencerelerden bakarız. Bir çocuk başı görürsek onun üzerinde daireler çizerek uçarız. O zaman çocuğun kafasında ne hayatta ne de masallarda görülmesine imkan olan bir takım tablolar doğar. Anne yavaşça, "Benim sevgili şairim," dedi. Annenin fısıltısı onu uyandırdı ve bahçedeki dalların arasından onun görebildiği gökyüzünde çizdiği bütün görüntüleri kafasından uzaklaştırdı. Kırpışan uykulu gözleriyle anneye baktı, gülümsedi ve başını masalcı amcanın geniş göğsüne daha sıkı yasladı. Masalcı amca onu sallayarak ve eliyle başını okşayarak aralıksız ona kendi masalını anlatıyordu. Kolya yeniden onu dinlemeye ve kafasında kendi tablolarını çizmeye koyuldu. Ay ağaçların dalları arasından bu üç kişilik grubu kendi yumuşak ışınlarıyla cömertçe yıkıyor, zengin gölgeler kendi motifleriyle onları fantastik bir biçimde örtüyordu. Kocaman adam bacaklarını uzatarak ve başını göğsüne dayanmış olan altın renkli çocuk başına eğerek koltuğunda oturuyordu. O yavaş yavaş ve açık seçik konuşuyordu. O konuşurken uçları aşağıya sarkık kocaman bıyıkları titriyordu. Kolya kimi zaman gözlerini açıyor ve ona doğru eğilen yüze mutlu bir gülümseyişle bakıyordu. Ve her seferinde o böyle yaptıkça onların ayakları dibinde oturan ve yanağını kocaman adamın Kolya'nın bacakları üzerinde duran eline dayamış olan anne bu eli yavaşça öpüyordu. Kolya uyuyor ve havada harikulade güzel dönmekte olan rüya havasına katılmış olduğunu görüyordu. Hora tepenlerle birlikte gökyüzünde çok yükseklerde ona gülümseyen ve ışınlarına bağın çok tatlı bir ısı ile onu ısıran renk renk parlak yıldızların arasında uçuyordu. Kolya'nın babası ufak tefek, solgun yüzlü, kamburu çıkmış bir adamdı. Masanın başına oturmuş, ağır ağır sabah çayını içiyordu. Gözlerini dikmiş, melankolik bir eda ile karşıya bakıyor. Bakışlarıyla adeta odanın duvarını delerek, alnındaki kırışıklıkları daha belirgin bir hale getiren bir şeyler görüyordu. Aşağı sarkan dudakları yüzüne ağır ve hastalıklı bir anlatım veriyordu. Göz çukurlarına iyice gömülmüş olan gözleri kırmızı ve kuru idi. Başındaki açık sarı renkli ve seyrelmeye yüz tutulmuş saçları rastgele taranmıştı. Sırtındaki ceketi buruşuk ve kirliydi. Zaten Kolya'nın babasının genel görünüşü az önce bir şeylerin altında ezilmiş hasta bir adam izlenimini vermekteydi. Zaman zaman burnunu kah seyrek bıyıkları üzerine indirerek, kah üst dudağını kaldırarak ve nedense lilini dudağı üzerinde gezdirerek gülünç bir biçimde oynatıyordu. Masada aralarında semaver duruyordu. Bundan ötürü de bir kitabın üzerine iyice eğilmiş olan karısının yüzünü göremiyordu. Karısı beyaz, geniş, bol bir sabahlık giymişti. Kollarının, boynunun esmer derisi ve omuzlarına dökülen siyah parlak saç bukleleri sabahlığı ile bir çelişki meydana getiriyordu. Semaver sönmekteydi. Ondan çıkan kesik sesler sivrisinek vızıltısını andırıyordu. Orta yerde başında ikisinin oturmakta olduğu masanın bulunduğu terasa ve bahçeye açılan camlı kapısı bulunan büyük aydınlık oda sıkıcı ve sessizdi. Baba sandalyesinde biraz eğilerek ve karısının kitabının üzerine eğilmiş olan başına bakarak sordu. Kolya hala uyuyor mu? Kadın kocasına bakmadan kısaca cevap verdi. Uyuyor olmalı. Baba eski durumunu aldı. Bardaktan bir yudum çay içti. Kaşığı ile biraz gürültü etti ve parmaklarıyla masanın üzerinde trompet çaldı. Baba yeniden söz kapısı açarak, "Bugün amma da çok uyudu ha," dedi. İşe gitmeden önce onu görüp biraz öpmek istiyordum. "Sen ne okuyorsun Sonya?" "Pierre Loti'yi. Bari iyi bir şey mi?" "Çok. Ben Fransızları sevmiyorum. Dış dünyayı aydınlatırken fazla dağılıyorlar. Psikolog olmasını bilmiyorlar. Tabii bu okuduğunda bu çeşit bir şey." "Bu Loti'dir." Kadın hep öyle başını kaldırmadan ve kocasının yüzüne bakmadan karşılık veriyordu. Kocasının bu son cevabı adamın başını silkmesine ve sandalyesini gıcırdatmasına sebep oldu. Yavaşça boynu bükük sordu. "Sen galiba yakında benimle konuşmaktan büsbütün vazgeçeceksin değil mi?" "Bilmiyorum." Kadının kısa ve kuru cevabı karşılıksız kaldı. Adamın yüzü çarpıldı. Başı biraz daha eğildi. Aradan birkaç dakika geçti. Semaver bir iki sefer kederli kederli cızırdadı ve sustu. Kapının dışında ayak sesleri duyuldu. Eşikte dadının kamburu çıkmış esmer kesimini bırakarak odaya pembe ve canlı Kolya girdi. "Babacığım, günaydın." Sevinen baba, oğlunu karşılamak üzere sandalyesinden doğrulmaya fırsat bulmadan Kolya babasının kucağına atlamış, onu yanağından öpmüştü. "Eh, nasıl uyudun Kolyeçka? Anlat bakalım." Kolya, "Oh babacığım," dedi ve birdenbire ağırbaşlı bir hal takındı. Parmağını ileri uzatarak sağ kolunu önemli bir eda ile yukarı kaldırdı. Tıkanarak çabuk çabuk konuşmaya başladı. "Çok güzel, hem nasıl bir rüya gördüm hem de ilk defa olarak. Rüyanın kendisi yanıma gelerek kendisinden söz etti. Anlıyor musun? Anne, seni de gördüm. Günaydın anne. Sana günaydın demeyi unuttum. Bir şey değil, değil mi? Beni bağışla. Darıldın mı yoksa? Öyle sert bakıyorsun ki, evet sen darıldın bana. Darılma emi anneciğim." Kolya babasının kucağından atladı ve annesine koştu. "Öp beni." Anne bir eliyle kitabı iterek, öteki eliyle de çocuğun entaresini düzelterek onu alnından öptü. Annenin yüzü yorgun, gözlerinin altı siyahtı. Bakışları kuru ve kararlıydı. Bir daha sefere beni öpmeyi unutma, anladın mı? Şimdi de budalaca rüyalarını bırak da oturup çayını iç. Çayını çabuk iç, benimle gezmeye gideceksin. Otur bakayım. Hayır anneciğim, ben rüyamı anlatacağım. Bu senin de hoşuna gidecek. Bu öyle bir rüya ki... Kolya heyecanlı heyecanlı avucuyla dizine vurdu ve konuşmaya hazırlandı. Annesi ona sert sert bakarak ve çaydanlığın kapağını sinirli sinirli tıkırdatarak "Gereği yok diyorum sana, gereği yok" diye söylendi. Baba protesto eder bir eda ile çocuğa rüyasını anlatmasını nasıl yasaklayabiliriz diye çıkıştı. Sonra korkunç bir halde masaya eğilmiş olan Kolya'ya dönerek ekledi. "Sen anlat dostum, ben seni dinliyorum. Anlat anlat. Bu herhalde anneni de ilgilendirecektir. Annenin başı ağrıyor, onun için biraz sinirlidir. Sen anlat." Anne sandalyesiyle sert bir hareket yaparak kocasına döndü. Yüksek ve kararlı bir sesle. "Onun anlatmasını mı istiyorsunuz, Pavel Yegorovich, öyle mi?" Pavel Yegorovich şaşarak kaşlarını kaldırdı ve burnuna dokundu. "Sonya, sen bugün inanılmayacak kadar sinirlisin," dedi. "Yatağına yatsan iyi edersin. Çocuğun rüyasını anlatmak isteyişi seni niye böylesine sinirlendiriyor? Çok saçma bir şey doğrusu." Kadın gururla başını kaldırdı ve kocasına bakarak alaycı alaycı gülümsedi. "Bana özellikle bir tek şey söyleyiniz. Bu rüyayı Kolya'nın size anlatmasını istiyor musunuz?" "Pek tabii, bunu istiyorum. Yalnız anlamadığım şey bunun seni niçin bu kadar kızdırdığıdır. Bunu anlamıyorum. Çocuğun yanında kendini tutman gerekirdi. İğne batmasından ileri gelen bir ağrının ya da baş ağrısının sorumlusu çocuklar olamaz ki. Öğütlerinizi kendinize, uşağa, dadıya ya da ne bileyim işte bir başkasına saklayınız da dinleyiniz. Kolya, anlat bakalım rüyanı." Sandalyesinde geriye yaslanan anne acı acı güldü. Dudaklarını sinirli sinirli sımsıkı kapadı. Öç alıcı bir yüz anlatımı ile gözlerini kocasının yüzüne dikti. Karısının bakışlarıyla karşılaşmamaya çalışan, bunun içinde Kolya'ya eğilen Pavel Yegorovich mendiliyle tarla alnını sinerek kısaca "Tabii anlat Kolya," dedi. "Biz seninle anneni yatıştırırız. Konuş yavrucuğum, konuş." Kolya şaşkın şaşkın annesine baktı. Ürkek ürkek babasına gülümseyerek anlatmaya başladı. "Bak baba, bu nasıl oldu? Önceleri ben uzun süre uyuyamadım. Annemi de kızdırdım. Sonra uyumaya başladım. Derken birdenbire annemin odasından bir fısıldaşma geldi kulağıma. Yavaş yavaş uzun uzun fısıldaşıyorlardı. Bunun üzerine ben cibinliği araladım ve baktım. İşte o zaman tıpkı Stepan Nikitiç'e benzeyen rüyayı gördüm. Hatırlar mısın? Hani bir zamanlar bize gelmişti. Çok eskiden. Tıpkı tıpkı onun gibi. Bıyıkları da, elbisesi de onun gibi. Onun gibi kocaman. O işte annemi kucaklıyor, öpüyordu. Annem de onu. Bunun üzerine ben de beni de öpmesini istediğini söyledim." "Çok iyi Kolya, yeter artık. Ben bu rüyayı biliyorum. Birçok seferler ben onu gördüm. Evet, haydi sen odana git. Dadı, Kolya'nın çayını al da odasına gidin. Evet." Ağır ağır terini silmekte ve şaşkın bir halde gülümsemekte olan Pavel Yegorovich, dadının asık bir suratla masaya yaklaştığını, bir eliyle çayla çöreğin bulunduğu tepsiyi aldığını, öteki eliyle de Kolya'nın elinden nasıl tuttuğunu seyretti. Bir yumak halinde büzülmüş olan Kolya, kaşlarının altından ürkek ürkek annesine bakmaktaydı. Anne sandalyesinde sallanarak madensel sesler çıkaran bir gülüşle yavaşça gülmekteydi. Kolya ile dadı dışarı çıkıp da kapı kapanınca Pavel Yegorovich şaşkın bakışlarını karısına çevirdi. Karısı kara gözlerinin alçaltıcı, soğuk pırıltılarıyla ve meydan okuyucu sesler çıkaran bir gülüşle onun bakışlarına karşılık verdi. Kadın sandalyesinde sallanıyor ve bu sallanışına parmaklarıyla masa kenarında tempo tutuyordu. Pavel Yegorovich susuyor, yüzü derece derece acı bir sistem anlatımına bürünüyordu. Kadın gözlerini daha da çok süzerek ve gülmesini keserek sordu. Bana bir şey söyleyecek misiniz? Pavel Yegorovich eliyle sandalyeye dayandı ve tuhaf bir biçimde sallanmaya başladı. Kadın sakin bir eda ile "Lütfen biraz çabuk olun, ben gezmeye gidiyorum," diye ekledi ve eliyle sabahlığını düzelterek ayak ayak üstüne attı. Şimdi onun sakin ve soğuk hali daha da meydan okuyucuydu. Kadın güzelliğiyle öylesine görkemli, mağrur ve güçlü olmuştu ki onunla birlikte sanki bütün oda değişmiş, daha geniş, daha ışıklı, daha canlı bir hal almıştı. Pavel Yegorovich içini çekti. O da sakin konuşmaya başladı. Ama sinirli sinirli ceketinin yakasını çekiştiriyor, sık sık da eli adeta açmak ister gibi gömleğinin yakasına gidiyordu. "Dinle Sofya Petrovna, bu pozların, bu meydan okuyuşların gereğini. Bütün bunlar yiğitlik taslamlarından başka bir şey değil. Evet, gereksiz ama ağır bir yiğitlik taslamı. Senin bu soğukkanlılığına ve bunun haklı olduğun hakkındaki inancının bir sonucu olduğuna inandığımı mı sanıyorsun? Bu gülünç bir şey. Yalnız bir şeyde beni sevmemekte haklı olabilirsin. Ama hiç kimse, Allah bile bana beslediğin nefreti, bana uygun gördüğün hakareti haklı görmez. Niçin? Ben böyle bir hakareti hak mı ettim? Hayır, ben böyle bir hakareti asla hak etmedim. Ben sana söyledim, bir çıkış yolu ara ama bunu namuslu ve temiz olarak yap. Evden çıkıp git, oğlumu bana bırak," dedim. Gitmedin. Üstelik aşığını odana getirdin ve onunla oğlunun gözü önünde seviştin. Sen bunu niçin yaptın? Niçin? Bütün bunları niçin dürüst ve namusluca yapmak istemiyorsun da böyle çirkin, kirli yollara başvuruyorsun? Bir adamı aşağılamaya ne hakkın var? Benimle olan ilişkilerine gerektiğinden çok hayvancı unsurlar katıyorsun da manevi unsurlara hiç önem vermiyorsun. Bak, mahvolmuş, perişan bir haldeyim. Acı çekiyorum. İstediğin bütün korkunç ve kötü şeyleri bana yaptın. Bunu öğrenmek mi istiyordun? Buyurun işte, sana söylüyorum. Sevindin mi? Evet mi? Sapsarı kesilmiş, tir tir titreyen adam acı ve alaycı bir tonla konuşmasına rağmen hala kendini tutuyor, dik dik kadının gözlerine bakıyordu. Kadınsa onun sözlerine karşılık olarak yalnız sessizce ve doğrular biçimde başını salladı. Ve bir söz söylemeden ince, alaycı bir gülümseyişle adamın yüzüne bakmayı sürdürerek sabahlığını düzeltti. Memnun musun ha? İyi öyleyse. Bir başkası benim yerimde olsaydı bağırır, çağırır, küfreder, hatta seni döverdi. Ama bütün bunların senin gururunu kırmayacağını bilirim. Senin gururun bunlardan yüksektir. Ben bunu biliyorum ama ben senden nefret etmek istemiyorum. Galiba da nefret edemem. Onun için elden geldiğince çabuk benden ayrılmanı rica ediyorum. Ya da ben gideyim. Sana veda ederken yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bu sözlerimle seni incitmek istemiyorum. Seni sadece uyarıyorum. Sen gerektiğinden çok dişisin. Bu seni mahvedebilir. Bu nitelik kaba ve hayvancadır. Bir yerlere git. Hayır, iyisi mi ben giderim. Adam hızla yerinden fırladı, parmaklarını çıtlatarak ölü gibi sapsarı bir yüzle ve titreyen dudaklarla kapıya doğru gitti. Kadın hızla sandalyesinde dönerek onu durdurdu. Durunuz, ben de konuşmak istiyorum. Konuşacağım da. Durunuz ve oturunuz. Kadın bu sözleri öyle emredercesine, öyle gururlu bir bakışla söylemişti ki, adam hemen hemen elinde olmayarak durdu ve oturdu. Büyük bir acı içinde, çabuk olun, çabuk olun diye fısıldadı. Kadın rahatça ve derin derin içini çekti. Sizinle konuşmamı çabuk bitireceğim, dedi. Siz bana niçin diye soruyorsunuz. Gençliğim için. Mahvettiğiniz gençliğim için aldığım küçücük bir öç. Hepsi bu kadar, fazla değil. Sizden nefret ediyorum ve sizinle 8 yıl yaşamaya katlandığım için sizi parçalamaya hazırım. Şimdi de ruhumun ve vücudumun en iyi güçlerini size feda ettikten sonra bir başkasını seviyorum. Gerçi o da beni seviyor ama bana olan davranışlarında beni öfkelendiren bir hoşgörü havası var. Ondan daha yaşlı olduğum için bana böyle davranıyor. Ben bunu yok edemiyorum. Ben verdiğim kadar almak istiyorum. Ben ise bütünüyle kendimi veriyorum. Ama sana hiçbir zaman bütünüyle kendimi vermedim. Hiçbir zaman. İşitiyor musun? Evet, ben de acı çekiyorum. Acılarımın nedeni sizsiniz. Ben de sizden öç alıyorum. Sizde şiir yok. Güç genişliği yok. Siz hastalıklı, gülünç bir insansınız. Siz acınacak bir kişisiniz. Ama bana kur yaptığınız zamanlar siz ilginç, yeni bir adamdınız. Oh, o zamanlar hiç de şimdiki gibi değildiniz. O geçmiş günler nerede? O zamanlar siz yalan söylüyordunuz. Beni aldattınız. Yalanlarınızla beni ilgilendirmeyi başardınız. Gençliğimi yediniz. Sizinle geçirdiğim 8 yılı ben yaşamamış sayıyorum. Bu 8 yıl içinde şiir yoktu, hayat yoktu, boş, bunun içinde gürültülü konuşmalar vardı. Bundan başka görüşlerinizi, düşüncelerinizi, sıradan benliğinizi bana kabul ettirmek çabalarınız vardı. Her şey şişirilmiş ve yapmacıktı. Siz beni aldattınız, soydunuz. Bu acınacak, bu küçücük siz bana hayat vaat eden adam mıdır? Siz bana ne verdiniz? Hayatın şiiri nerede? Yok o. Oh, sizden nasıl da tiksiniyorum. Sevdiğim adam bunun farkında olmadan kendisinden yaşlı olduğumu, bende kendisinden az enerji ve hayat bulunduğunu gösterdiği anlar ne kadar acı çekiyorum. Size acı çektirdiğim için çok sevinçliyim. Çok, çok sevinçliyim. Büründüğünüz Hristiyanlık ahlakı zırhını delmeyi yine de başardım. Yeter artık, gidiniz. Adam bir sarhoş gibi sağa sola yalpa vurarak kapıya doğru yürüdü. Kadın onun arkasından sessizce ikinci bir gülüşle güldü. Adamın düzensiz ayak sesleri odalardan birinde kaybolduğu zaman ayağa kalktı. Kitabını alarak terasa çıktı. Orada temiz kokulu havayı derin derin içine çekerek bahar güneşinin parlak ışıklarıyla yıkanan bahçeye baktı. Ak ağaçları ıhlamur ağaçlarıyla karışmış bir halde baharın bol ve taze kokularını çevreye yayıyor, belli belirsiz bir rüzgarla hafifçe sallanıyordu. Ağaçların körpe parlak yeşil yaprakları, onların üzerindeki mavi gökyüzü, terasın önündeki çiçek dizileri ve bütün bahçe, bahardan, o eşsiz bahardan, herkesin yazılarında, şiirlerinde övdüğü ama öve öve bitiremediği bahardan, parlak bir biçimde ve açıkça söz ediyordu. O her zaman öylesine büyüleyici güzeldi ki, kendisinden başkasına bundan söz etmek tamamıyla gereksiz ve gülünçtür. Sofya Petrovna bir hasır koltuğa oturdu. Ayaklarının altına küçük bir iskemle çekti. Kitabını dizlerine koyarak okumaya başladı. Bahçenin derinliklerinden kulağına Kolya'nın çıngıraklı sesi geldi. Kolya dadısına soruyordu. Kuşlar gökyüzünde yollarını şaşırmazlar mı? Gökyüzü öylesine büyük ki